Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Yerli kabilelerin birbirleriyle olan düşmanlığı, Afrika'ya giden Avrupalıların hoşuna giden şeylerden biriydi. Birbirleriyle düşman olan iki taraftan biriyle arkadaş oluyor ve o kabilede eski düşmanına karşı yeni gelen beyazların desteğiyle çok seviniyordu. Gelecekte asla evinden çıkmasını kabul etmeyeceği bir dostluktu bu. Dünya Tarihi Podcast serisinin bir başka bölümüdür. Ders almadığımız takdirde defalarca ve defalarca tekrarlanacak olan tarih ve anılar. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Afrika'daki beyazlarla dost olan yerliler bazen Avrupalılara düşmanlıkları olmayan kabilelerle yaptıkları savaşlarda da yardım ediyorlardı. Onlara savaş yollarını gösteriyor, kabilelerin asker ve silah sayılarını beyazlara ispiyonluyorlardı. Afrikalılar Avrupalılarla yaptıkları savaşlarda sadece az ve eski silahları yüzünden yenilmediler. Geceleri Avrupalıların karargahlarına saldırabilirlerdi. Çünkü beyazlar gece vaktinde gündüz olduğu gibi gelişmiş silahlarını kullanamıyorlardı. Ancak birçok siyah derili gece yürümeyi uğursuz ve kötüye işaret sayıyordu. Bu batıl inançlar çok etkili bir silah olan gece savaşını onların elinden alıyordu. Ancak beyazlar her zaman galip gelmiyordu. Etiyopya'da beyazların bir kabileyle diğerine karşı ittifak kurup topraklarına yerleşebileceği dağınık ve rakip kabileler yoktu. Etiyopya o zamanlar Habeşistan olarak bilinen birleşik bir ülke ve büyük bir imparatorluktu. İtalyanlar 1896'da askerlerini Etiyopya kıyılarına çıkardılar. Silahları Etiyopya askerliğinin silahlarından çok daha gelişmişti ve bu durum zaferi kolay ve ulaşabilir gösteriyordu. İtalyanların komutanı General Oreste Baratieri adında bir adamdı. Sonradan Avrupa'nın en beceriksiz subaylarından biri olduğu anlaşılan bir general. Baratieri aslında Etiyopya İmparatoru'nun casusları olan siyahiler arasından casuslar seçmişti ve ona yanıltıcı raporlar veriyorlardı. Baratieri bu yanlış haberler ve raporlar sayesinde askerlerini siyahilerle savaşa, aslında ölüme gönderiyorlardı. İtalya, Etiyopya'ya karşı ağır bir yenilgi aldı. Avrupalı tarihçiler bu savaşı yeni tarihin en şaşırtıcı ve en aptalca savaşı olarak adlandırdı. Avrupalılar bu zafer haberini duyan diğer Afrika ülkelerinin de kendilerine karşı derineceğinden endişeleniyorlardı ve bu nedenle bir psikolojik savaş başlattılar. Bazı Avrupa gazeteleri Etiyopya'nın zaferini Afrika vahşiliği olarak nitelendirdi. Oysa o yıllarda Kongo, Namibya, Çad, Nijer ve diğer Afrika topraklarında yüz binlerce Afrikalının katledilmesi haberlerini hiç dikkat etmiyorlardı. Bu gazetelerden biri şöyle yazdı. Askerler cesur ama vahşiydi. Etiyopya, medeni İtalya'yı üzmek pahasına kazandı. Ancak Avrupalıların bu korkusu yersizdi. Çünkü diğer Afrikalılar Etiyopya'yı takip etmediler. Birbirlerinden kopuk ve birçok bölgede birbirleriyle düşmandılar ve her biri beyaz ülkelerin kolayca yutabileceği küçük lokmalara dönüşmüşlerdi. Avrupalılar Afrika'yı işgal ettiklerinde her birinin bu toprakları yönetmek için farklı bir yöntemi vardı. Fransızların, Belçikalıların, Portekizlilerin ve İtalyanların yöntemleri birbirine çok benziyordu ancak İngiltere, Afrika halkına farklı bir şekilde yaklaşıyordu. İngilizler dolaylı yöntem peşindeydiler. Kabile reislerinin geçmişteki güçlerini bir ölçüde korumalarına izin veriyorlardı. İngilizler bu liderlere yerel yönetimler diyordu. Bazen bu yerel yönetim yasal olarak tahta oturan bir ülkenin kralıydı ve İngilizler de onun hükümdarlığını destekliyordu. İngiliz hükümeti bu ülkelerdeki temsilcilerini kralın bağımsız olması gerektiğini ancak toprak satışı, yasama ve vergi artışı gibi önemli kararlarda son sözü İngiliz subaylarının söylemesi gerektiğini vurguluyorlardı. Diğer Avrupalılar İngilizler gibi değildi. Fransa, Belçika, Portekiz veya İtalya'nın işgal ettiği ülkelerde bu görünürdeki yetki ve özgürlükten eser yoktu. Kabile reisleri ve hatta krallar sadece vergi toplamak, zorunlu çalışmayı denetlemek ve asker toplamak için bir araçtı. Yüzyıllardır kendi halkları arasındaki yargılama yetkisinden bile mahrum bırakılmışlardı. Bu Avrupa ülkeleri işgal ettikleri tüm bölgeleri kendi ülkelerinin bir parçası, oradaki reisleri ve kralları da kendi ülkelerinin memurları olarak görüyorlardı. Bu görünürdeki krallar ve reisler Avrupalıların egemenliğinden rahatsız değillerdi. Çünkü geçmişte çeşitli rakiplerle savaşmak zorundaydılar. Ancak şimdi Avrupalıların emirlerini yerine getirdikleri sürece güçlerini koruyorlardı. Avrupalılardan maaş alıyorlardı ve toprakları vergiden bir sikke bile alma hakları yoktu. Ancak İngilizlerin dolaylı yönetimi onlar için daha karlıydı. İngiliz siyasetçilerden biri olan Earl Grey şöyle diyordu. Medeni olmayan bir ulusun ilerlemesinin en güvenli yolu, kendi ayakları üzerinde durmaktır. Ancak kastettiği Afrikalıların ülkelerinin işgalini sürdürmek için gerekli tüm kuruluşların masraflarını kendilerinin karşılaması gerektiğiydi. Ordu, polis, mahkemeler, devlet daireleri ve sömürge idaresi gibi kuruluşlar. İngiltere bu toprakların en kısa sürede özerk olması gerektiğini ilan etti. Bu nedenle İngiliz valiler bu bölgeleri inanılması güç derecede küçük bir bütçeyle gönderiyorlardı. 10 milyon nüfuslu Kuzey Nijerya valisinin yıllık bütçesi 100 bin sterlindi. Ayrıca Nijerya valisi idari işler için 5 subayı yanına almıştı ve ordusunda 2000 Afrikalı asker ve 120 İngiliz subay görev yapıyordu. Malawi'de ise İngiliz valinin yıllık maaşı sadece 10 bin sterlindi. Bir İngiliz subayı ve 75 Hint askeriyle işleri yürütüyordu. İngilizlerin bu bölgelerdeki kabile reislerini veya krallara verdiği görünürdeki güç, vergi toplama ve halkı beyazların tarlalarında ve madenlerinde zorunlu çalışmaya gönderme sorumluluğunun bu yerli liderlere ait olmasını sağlıyor ve İngilizler için hiçbir maliyeti olmuyordu. İngilizler aynı liderleri, halkı sadece kendi ihtiyaç duydukları bir ürünü tarlalarına ekmeye zorlamalarını emrediyorlardı ve sadece İngiliz mallarını satın almaya zorlamak da bu kralların göreviydi. Zorunlu çalışma neredeyse tüm Afrika halkının kaderi olmuştu. Bazı Avrupa ülkeleri görünüşte zorunlu çalışma için planlar yapmıştı ve siyahiler sadece belirli günlerde beyazlar için çalışmak zorundaydı. Ancak bu planlama sadece kağıt üzerinde kalmıştı ve gerçekte siyahiler ölene kadar çalışmak zorundaydılar. İngilizlerin Sierra Leone'da inşa ettiği demir yolunda birçok siyah işçi öldü. Fransızlar da Kongo'daki Pointe Noire demir yolu için her yıl yaklaşık 10 bin siyah işçiyi çalıştırıyordu ve bunların yaklaşık 1/4'ü açlık, yorgunluk ve hastalıktan ölüyordu. Bir İngiliz doktor 1900 yılında Altın Sahili'nde çalışan işçiler hakkında ülkesinin Ulaştırma Bakanlığı'na bir rapor göndererek şöyle yazdı. Yıl boyunca sürekli yürüme, ayda ortalama 650 kilometre civarında birçok hamalı bitkin düşürdü. Yolların taş döşenmesi durumu daha da kötüleştirdi. Çoğu işçinin ayak yaralarında et çıkıntısı oldu. Ayak yaralarını doldurmak için kömür katranı kullanıyoruz. Bu sayede hem çatlaklar doluyor hem de yaralar dezenfekte oluyor. İşçiler birkaç gün daha ayakta durabiliyorlar. Afrika'da sömürgeleri olan tüm Avrupa ülkeleri 1930 yılında zorunlu çalışma sözleşmesini imzaladı. Bu anlaşmaya göre tüm Avrupalı sömürgeciler her türlü angarya veya zorunlu çalışmayı mümkün olan en kısa sürede tamamen durdurmayı taahhüt ettiler. Ancak çok geçmeden ilginç bahanelerle bu anlaşmayı çiğnediler. Örneğin Fransızlar siyahileri asker adı altında kışlalara götürüyor, sonra da onları kışlalardan tarlalara ve madenlere gönderiyorlardı. Hatta 20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupalılar ve Amerikalılar Afrika'daki zorunlu çalışmayla daha fazla itibar kaybetmek istemediklerinde siyah işçilere ücret ödemeye karar verdiler. Ancak bu ücretler çok garipti. 1965 yılında bir Amerikan şirketi Afrika limanlarındaki siyah hamallara Amerika'daki beyaz hamalların ücretinin 6'da birini ödüyordu. Nijerya'daki kömür madenlerinde çalışan işçiler bir hafta için İngiltere ve Almanya'daki işçilerin bir saatlik ücreti kadar kazanıyorlardı. Kuzey Rodezya'daki madenlerde Avrupalı sürücüler ayda 30 sterlin alırken siyah sürücüler ayda sadece 7 şilin alıyorlardı. İngilizler Kenya'da dolaylı yöntemlerle siyahileri ücretsiz olarak çalışmaya zorluyorlardı. Her şey için yeni bir vergi bahanesi buluyorlardı. toprak vergisi, ev vergisi, hayvan vergisi ve hatta kendileri üzerinden vergiler. Bu vergileri ödeyemeyenler zorunlu çalışmayla bunu telafi etmek zorundaydılar. Kenya'da görevli bir İngiliz albay şöyle yazmıştı. Topraklarını çaldık, şimdi de ellerini çalmalıyız. Zorunlu çalışma bu ülkedeki işgalimizin gerekli bir parçasıdır. Avrupalılar siyahileri sömürmek konusunda birbirleriyle rekabet ediyor ve hangi ülkenin yönetiminin daha iyi olduğunu belirlemek için sürekli olarak kendi istatistiklerini diğerlerin verileri ile kıyaslıyorlardı. Fransa'nın Batı Afrika Genel Valisi 1939'da şöyle yazmıştı. Bu belgeden yılda siyahlar ve hayvanları üzerinden 175 milyon frank vergi elde edildi. 21 milyon gün zorunlu çalışma yapıldı ve 12 bin asker sağlandı. Oysa zorunlu çalışmayı yasaklayan uluslararası anlaşmanın imzalanmasının üzerinden sadece 9 yıl geçmişti. Afrikalılar sadece zorunlu çalışma için çalıştırılmıyordu. Birçoğunu daha korkunç bir kader bekliyordu. Zorunlu savaş. Avrupalılar birbirleriyle rekabet halindeydiler. Daha büyük topraklar elde etme rekabeti sonunda Birinci Dünya Savaşı'nda doruğa ulaştı. Avrupalılar siyahileri gruplar halinde savaş alanlarına gönderiyorlardı. Bu savaş siyahilerin topraklarını ele geçirmek için başlamıştı. Bu savaşta yaklaşık 1 milyon siyah derili Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya ordularında yer aldı. Doğu Afrika Savaşı'nda yaklaşık 500 bin siyah derili öldü. Bunların yarısı savaşın iki tarafı için hamal olarak çalışanlardı. Diğer yarısı ise açlık ve hastalıktan öldü. Zorunlu çalışma yasanın imzalanmasının üzerinden bugün 190 yıldan fazla zaman geçti. Ancak günümüz dünyasında sadece siyahiler değil, her ırk ve renkten, her cinsiyet ve yaştan tüm insanlar köleliği veya zorunlu çalışmayı deneyimleyebilir. Modern kölelikle mücadele eden kuruluşların bazı istatistiklerine göre şu anda 50 milyondan fazla insan kölelik koşullarında yaşıyor. Günümüzde birçok erkek, kadın ve çocuk zor olan işler yapmak zorunda kalıyor. Tüm ömürlerini hiçbir ücret almadan angarya yaparak geçiriyorlar. Birleşmiş Milletler'in Avrupa'daki modern kölelik üzerine en son raporunda belirtildiği gibi, günümüzde kölelik tıpkı önceki yüzyıllarda olduğu gibi çoğunlukla yoksul veya gelişmekte olan ülkelerden vatandaşların getirilip alınıp satılmasıyla birlikte varlığını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler'e göre bu süreç insan tacirlerine yılda 2,5 milyar avro kar sağlıyor ve bu rakamlar her yıl artıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre Avrupa'daki insan kaçakçılığı mağdurlarının sayısı yılda %50 artıyor. Yüksek karı ve her yıl artmasıyla insan kaçakçılığı Avrupa'nın en karlı suç faaliyeti haline geldi. Çeşitli çeteler çok sayıda insanı kontrol altında tutuyor ve sömürüyor. Çocuklar ve kadınlar fuhuş için, erkekler ise zorunlu çalışma için kullanılıyor. Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin vatandaşları genellikle daha iyi bir iş ve yaşam vaadiyle Avrupa'ya getirilen ve insan kaçakçısı çetelerinin eline düşen bu ticaretin başlıca kurbanlarıdır. Daha da kötüsü, Avrupa'nın kalbinde, vitrinlerinde insanların mal gibi satışa sunulduğu dükkanlar bulmak mümkün. Bu dükkanlar kırmızı ışıkları ve alkol ve uyuşturucu kokan havasıyla tanınabilir. Çoğunlukla tren istasyonlarının yakınında veya yoksul bölgelerde bulunurlar. Hava biraz karardığında bu dükkanlar yavaş yavaş açılır. Kadınlar vitrinde durur ve gençler sanki bir köle pazarında yürüyormuş gibi onları izleyip seçerler. Çete liderleri ve dükkan sahiplerinin yanı sıra devlet de bu cinsel kölelerin fuhuşundan kar elde ediyor. Bu cinsel köleler genellikle Doğu Avrupa veya yoksul ülkelerden daha iyi bir yaşam vaadiyle Avrupa'nın kalbindeki Brüksel'e kaçırılıyor ve en düşük ücret karşılığında fuhuş yapmak zorunda kalıyorlar. Keşke hiç doğmamış olmayı dileyen, ölümü bu hayata tercih eden insanlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bu bölümünde sömürgeci Avrupalıların Afrika'daki cinayetlerinden yine kölelik meselesini ele aldık. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir ve ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir / tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Bugün yine geçen birkaç bölümde ele aldığımız tevhid ilkesinden söz etmek ve Allah'ı tanımak için bir başka delili anlatmak istiyoruz sizlere. Yüce Allah'ın varlığını ispat etmek üzere çeşitli deliller gündeme getiriliyor. Geçen birkaç bölümde varlık alemine hakim olan düzenden söz ettik ve dedik ki, yaratılışa hakim olan harikulade, düzenin bilge ve tedbirli ve hikmetli bir yaratanın varlığını ispat ediyor. Şimdi ise fıtrat burhanı adıyla anılan bir başka delili ele alıyoruz. Fıtrat burhanı, Yüce Allah'ın varlığını ispat eden en açık delillerden biridir. Fıtrat burhanı, insan içinde bir şuur ve çekim gücü onu Allah'a doğru çektiğini beyan ediyor. Öyle ki insan hiçbir delil ve istidlal olmaksızın içgüdüsel ve doğal bir şekilde Allah'ı arar ve Allah'a ihtiyaç duyar. Buna göre sanki tüm insanların içinden bir ses yükselir ve onları yaratılışın ve hayatın başlangıç noktasına çağırır. İnsanların içinde var olan Allah, arayışı hissinden mezhebi his olarak da söz edilir. İnsanın içindeki bu his, mezhebi eğilimlerin zati olduğunu ve insanın fıtratından kaynaklandığını gösterir. Din bilginlerine göre Allah'a olan ilgi, insan içindeki derin bir mezhebi histen kaynaklanır. Ve insanın varlığı bu hisle bütünleşmiştir. Burada fıtratla ilgili bazı noktalara değinmek istiyoruz. Acaba fıtri olan durumları fıtri olmayan durumlardan nasıl ayırt edebiliriz? Gerçekte fıtrat, tüm insanların ortak sermayesidir. Yani fıtri işler insanların arasında tüm zamanlarda ve bütün mekanlarda ortaktır. Buna annenin evladına yönelik sevgisine ya da insanların güzellikleri sevmelerine örnek verebiliriz. Dünyada nerede olursa olsun ve hangi çağda yaşasa yaşasın, bütün anneler çocuklarını sever veya örneğin tüm insanlar içinde rengarenk çiçekler olan yemyeşil alanları görünce zevk alır. Bu tür durumlar insanın zatı ile ilgili olduğundan daimi bir duygudur ve hiçbir sınırı yoktur. Bu yüzden fıtri durumlar cihanşumuldur ve belli bir topluma veya özel bir bölgeye ait değildir. Ancak fıtri olmayan durumlar böyle değildir ve şartlara ve duruma göre değişir. Coğrafi, iktisadi, siyasi veya sosyal şartlar ve yine inanç ve kültüre dayalı değerler ister istemez insan yaşamını etkiler. Örneğin, kutuplarda yaşayan insanlar mecburen kalın giysiler giymek zorundadır. Nitekim, ekvator kuşağında yaşayan insanlar da mümkün mertebe ince giyinmeye çalışır. Kuşkusuz bu iki çeşit giysi yerkürenin farklı iyi bölgesinde ortamın coğrafi şartlarının ürünüdür. Yeni çeşidi milletlerin farklı giysileri farklı sosyal ve kültürel şartlarına bağlıdır. Eğer dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan insanların giydikleri giysilerin rengi ve modeli onların fıtratına bağlı olsaydı, dünyanın her yerinde insanların aynı giysileri giymeleri gerekirdi ve kavimlerin ve milletlerin ve ırkların farklılığı bu meseleyi etkileyemezdi.
Tahran Radyosu.
Hayvanlar da içgüdülerine göre bazı hareketleri yerine getirir. Örneğin tüm bal arıları çiçeklere konar, altıgen petekler yapar, yumurtlar ve yavrularını besler ve tüm bunlar içgüdüsel yapılan ve dış etkenlerden etkilenmeyen fiillerdir. Yani bal arıları nerede ve hangi zamanda yaşarsa yaşasın hep aynı fiilleri yerine getirir. İnsanlarda da bazı iç çekimler ve eğilimler söz konusudur ve hiçbir dış etken bu eğilimlerin üzerinde etkisi yoktur ve genel olarak herkeste vardır. Bu eğilimlerden biri Allah'ı talep etmek ve onun dinine yönelmektir. İnsanın Allah peşinden gitmesi ve doğa ötesi bir başlangıca eğilimli, belli bir zaman veya mekanla sınırlı değildir ve tarihin de şahadet getirdiğine göre bu duygu bir nevi tüm milletlerde ve tarih boyunca var olmuştur. Nitekim arkeologların yaptıkları araştırmalarda ve kazılarda eski kavimlere ait birçok mabet ve tapınak keşfedilmiştir. Tüm bunlar eski kavimlerin bu mekanlarda ibadet ettiklerini gösteriyor. Gerçeğe bu insanların büyük bir bölümü gerçek yaratanı tanımakta hataya düşmüş ve putlara ve benzeri doğal eşyalara tapmış olabilir. Gerçekte tarihte hiçbir dönemde insanın doğa ötesine eğilimi olmadığı bir döneme rastlayamayız. Nitekim bütün milletlerin ve kavimlerin arasında mezhep eğilimli onların yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Günümüzde ve bugünkü milletlerin arasında da dini ve mezhebi eğilimler doğal bir histir ve dünyanın her yerinde farklı şekillerde tecelli etmektedir. Eğer dünyanın çeşitli bölgelerine şöyle bir göz atacak olursak, dini eğilimlerin en fakir ve en zengin milletlerin arasında var olduğu anlaşılır. Kısacası Allah'a ve dine olan eğilim çeşitli milletlerin arasında eski çağlardan günümüze dek var olduğu ve Allah'a ve dine olan eğilimin tüm insani toplumların ortak ve fıtri bir değeri olduğu söylenebilir. Buna başka insaflı düşünen her insan hafızasına başvurduğunda defalarca farklı bir durumu tecrübe ettiğini fark eder. Bu mesele yaşamın sıkıntılı durumlarında ve ümitsizliğin en doruk noktasında içinde en derinlerde tanımadığı bir gücün varlığını hissetmiştir. Bu güç ona yeni bir umut vermiş ve muhtemelen o sıkıntıdan da kurtarmıştır. Kuşkusuz insan zorluk ve tehlike ile karşılaştığı vakit onu bu durumdan kurtaracak ve onu huzur ve gerçek güven duygusu da hissettirecek birine yönelir. Ve bu biri Yüce Allah'tan başkası da değildir ve olamaz. İnsan içinde ve ruhunun en derinlerinde var olan bu his, akli, felsefi ve kelami istidlallerin sonucu değildir ve sadece her insanın içinde var olan ve yaratanın onu insanın fıtratı ile birleştiren bir duygudur. Nitekim insan tüm varlığı ile ona yönelir. Evet, hepimiz farkında olmadan bir eksik tarafımız olduğunu hisseder ve onu ararız ve böylece farkında olmadan Allah'ı aramış oluruz. Nitekim bir bebek de doğar doğmaz bilinçsiz olduğu halde annesini aramaya başlar. Fıtri işleri hiç kimse insana öğretemez ve her insanın bu bağlamda öğretmeni içindeki sestir. Yine Allah arayışı ve dine olan eğilim de hiçbir eğitim gerekmeksizin insanın içinde var olan duygulardır. Burada bir noktadan gafil olmamak gerekir. O da şu ki eğer fıtri eğilimlere dikkat etmezsek insanın sapmasına sebebiyet verebilir. Örneğin eğer insanın dini hissi peygamberler, evliya ve dinin büyükleri tarafından doğru biçimde yönlendirilmezse insan dini ihtiyaçlarını tatmin etmek için putperestliğe ve mahluklara tapmaya yönelebilir. Bu durumda insan yaratanla yaratılanı birbirine karıştırmış ve doğru yoldan sapmış olur. O zaman eğer fıtri ve doğal duyguların öğretmeyi gerektirmez diyorsak, bunun anlamı şu ki bu duyguların ortaya çıkmasında öğretmenlerin ve eğiticilerin rolü olmadığıdır. Buna karşın Allah arayışı hissini hatasız ve doğru bir şekilde ulaştırmak için mutlaka bilge ve bilgili öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu yüzden de bilginler ay ve güneş veya taş ve ahşaptan putlara tapmanın aslında insanın Allah arayışı fıtratından kaynaklandığını fakat doğru yönlendirilmediği için saptığını belirtiyor. Eğer insanın fıtratında var olan bu duygu akıl ve peygamberler olmak üzere iki anahtar rehber tarafından yönlendirilirse İnsan hiçbir zaman hayali ve kendileri mahluk olan eşyalara tapmaya yönelmez. Büyük alim Ayetullah Hüseyin Mezahiri bu konuda şöyle diyor. Fıtrat burhanından maksat şu ki insan hurafelerden el çektiği bu dünyada sebep ve delillerden vazgeçti ve rezil sıfatlardan uzak durduğu takdirde Allah'a bulacaktır. Bu fıtrat burhanının manasıdır. Eğer insan vicdanının sesini dinlerse Allah'ı bulur. Bu durumda insan gönül gözüyle Allah'ı görür ve bulur. Bu hal insanlar çıkmazdayken sık sık karşılaştıkları bir durumdur. Bu hal herkes için ister Allah'a inansın ister inanmasın hatta Allah'ın yokluğuna deliller ileri sürenler ve bir ömür boyu inatçılık yüzünden Allah'ı inkar edenler için de geçerlidir. Ve çıkmazlar da karşılarında Allah'ı bulur. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Aile ocağının önemi ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 6. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün aile fertlerinin birbirine yönelik hak ve sorumluluklar üzerinde durmak istiyoruz.
Geçen bölümde aile temellerinin güçlenmesinde etkili olan bazı etkenlerden söz ettik. Ayrıca aile fertlerinin kendi hak ve sorumluluklarını bilmesi, aile temelinin güçlenmesinde etkili olduğunu beyan ettik. Bugünkü sohbetimizde yine aile fertlerinin hak ve sorumluluklarını ve özellikle eş ve çocuklara karşı yükümlülükleri ve görevlerini masaya yatırmak istiyoruz.
Beşeri toplumlarda ailevi ilişkiler ve izdivaç meselesi her toplumun inancı, ahlak ilkeleri, sosyal adetleri, insani duyguları ve yasalarına tabii bir konudur. Gerçekte yasalar ve hukuk ilkeleri aile fertlerinin birbirine karşı asgari hak ve sorumluluklarını belirleyerek düzenler ve bir ölçüde aile içinde yaşanabilecek anlaşmazlıkları gidermekte ve aile fertlerinin birbirinden beklenti seviyesini belirlemekte etkilidir. Bir başka ifadeyle kanunlar da aslında ahlaki, dini ve sosyal öğretilerin ve normların etkisi altındadır. Ancak unutmamak gerekir ki kanunlar ve kurallar uygulanmak üzere güvence altına alındığı ve elzem getirdiği halde tüm ahlaki, dini ve sosyal meseleleri kapsamaz. Dolayısıyla beşeri kanunlar ailenin saadet ve mutluluğu için gerekli tüm kuralları içermez. Bu yüzden sağlam ve sağlıklı bir aile inşa etmek için beşeri yasaların yanında dini hükümlerin ve ahlaki ilkelerin de uygulanması gerekir.
Kuşkusuz aile ocağının bekası ve iyi bir ailenin korunması için yasal güvencelerin bilinmesi zaruridir. Gerçekte yasaları ve özellikle hukuk ilkelerini bilen çiftlerin birbirinden beklentileri makul hale gelir. Unutmamak gerekir ki hukuk ilkeleri ortak bir yaşamın başlatılması için gerekli asgari standartları içerir. Burada üzerinde durulması gereken bir noktada İslam'ın hukuk nizamında adaletin hakim olduğu meselesidir. Yani İslam dini kadın ve erkek arası hukuki bir denge oluşturmayı hedeflemektedir. İslami düşüncede kadın ve erkek ne tam olarak birbirine eşittir ne de birbirinden tamamen bağımsız, ancak birbirini tamamlayan iki mahluk sayılır. Bu arada hak ve sorumlulukların birbirinden ayrı olmadığı da belirtilmelidir. Yani kimin bir hakkı varsa ona göre de bir sorumluluğu vardır ve bilakis kimin sorumluluğu varsa ona göre bir hakkı söz konusu olur. Kuşkusuz aile fertlerinin de birbirlerine karşı hem hakkı ve hem sorumlulukları vardır. İslam dininde aile hukukunun temeli desteğe yönelik hukuktur ve aileye destek mantığı aile için geçerli olan tüm hükümleri kapsar. İslam'ın hukuk nizamında ailenin geçimi ve ekonomisinden erkek sorumludur. Erkek her türlü fikri, ruhi, ahlaki ve iktisadi meselelerde eşine ve çocuklarına karşı sorumludur. Ve bu sorumluluklardan kaçmak veya duyarsız kalmak ailevi yaşama yönelik en büyük afettir. İran İslam Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun 107. maddesine göre kadının konut, elbise, yiyecek, ev eşyası, sağlık giderleri gibi tüm konvansiyonel ve normal giderleri karşılamak erkeğin sorumluluğudur ve bundan nafaka olarak söz edilir ve ödenmesinde yaşanacak her türlü müsamahakarlık yasal takiple sonuçlanabilir. Her halükarda insanın ailevi sorumluluklarını bilmekten gafil olması da yıkıcı tesirleri olabilir. Bu yüzden insan sürekli ailesine yönelik sorumluluklarını düşünmesi ve bu sorumlulukları doğru biçimde tanıyarak yerine getirmesine özen göstermesi gerekir. Her erkek izdivaç sorumluluğunu üstlenmekle beraber eşine karşı sorumluluk üstlenmiş olur. Evin erkeği kendi tedbirleriyle ailesini en iyi şekilde yöneterek kendisinin, eşinin ve evlatlarının mutluluk ve saadetine zemin oluşturur. Yüce Allah da erkeğin evin reisi olarak tanır ve ailenin ağır sorumluluğunu ona verir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 34. ayetinde şöyle buyuruyor: Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerini üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Öte yandan kadın, yaratılış nizamında üzerine düşen hamilelik ve çocukları iyi yetiştirmek gibi görev sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için huzurlu ve güvenli bir ortama ihtiyaç duyar. Bu yüzden erkeğin evin reisi olarak ailenin ihtiyaçlarını gidermek ve geçimini sağlamak sadece şer'i bir görev değil, aynı zamanda kadın ve erkeğin yaratılışına uygun tekvini bir hakikattir.
Başka erkeğin eş ve çocuklarının yaşam giderlerini karşılama, nikah bedeli ve aile fertlerine onurlu bir yaşam temin etmeye yönelik sorumlulukları ona ailenin reisi olma hakkını doğurur. Allah Resulü şöyle buyurur: Erkek ailenin reisidir ve her reis elinin altındaki insanlardan sorumludur. İslam kanunlarına göre resmi nikah ve izdivaçtan sonra kadın erkeğe karşı mali hakka kavuşur. Yani erkek malının veya parasının bir kısmını eşine vermeyi kabul eder ki buna da mihir ya da nikah bedeli denir. Kuşkusuz nikah bedeli erkeğin gerçek maddi gücüne göre belirlenmesi gerekir. Yüce Allah Nisa suresinin 4. ayetinde erkekleri mihir ödemekle yükümlü kılmış ve şöyle buyurmuştur: Kadınlara mihirlerini gönül rızası ile cömertçe verin. Eğer gönül hoşluğu ile o mihrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.
Bundan başka erkeğin aileye yönelik sorumluluğu ailenin huzur içinde yaşamasını ve ihtiyaçların giderilmesini sağlamaktır. Bilindiği üzere yaşamın karşılanması gereken bazı maddi bedelleri vardır. Bu bedel karşılanmadığı takdirde aile içinde huzursuzluğa ve eşlerin ilişkilerinde sıkıntılara yol açar. Erkeğin en önemli görevlerinden biri ailenin geçim bedelini karşılamaktır. Bir başka ifadeyle erkek gücü yettiğince evin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı ve çaba harcamalıdır. Erkek evde eşi ve çocukların ihtiyaçlarını gözetlemesi ve evin işleriyle ilgilenmesi gerekir.
İslam peygamberi giyim, kuşam ve yiyeceklerin karşılanmasından kadının erkek üzerindeki hakkı şeklinde söz etmiştir. Evin ihtiyaçlarını gözetlemek, eşin ve çocukların muhtemel isteklerini karşılamak hem erkeğin ailesine özen gösterdiğinin işareti hem de eşin kocasına güven duymasına ve yoksulluk zamanlarında kocasının halini gözetlemesine katkısı olur. Erkek evin sorumluluğunu üstlenmekle aslında her türlü zorluğu üstlenmiş olur ve ailesine huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturmaya çalışır. Her ne kadar erkek bu yolda çaba harcarsa aile içinde değeri ve konumu daha da yükselir.
İslam dinine göre eşi ve çocuklarının huzuru ve rahatı için çaba harcayan erkeğin ahirette yüce konumu vardır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bizzat çarşıya çıkar ve evinin ihtiyaçlarını satın alırdı. Bu konuda kendisinden sorulduğunda o hazret şöyle karşılık verdi. Cebrail bana dedi ki kim ailesi için çalışır ve onları başkalarına muhtaç olmaktan kurtarırsa Allah yolunda adım atıyor demektir ve Allah yolunda cihat sevabını kazanır. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını ekten alan sohbetimizin bir diğer bölümünün de sonuna geldik. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Batı dünyasında yaşayan günümüz insanı maneviyatsız, yaşamın insanı kalıcı lezzet ve mutluluktan uzaklaştırdı ve insan ruhuna soğukluk ve anlamsızlık duygusu yaşattı sonucuna varmış bulunuyor. Bugün Batı dünyasında suç ve cinayet oranlarının artması, ahlaki ve cinsel fesadın yayılması, aile ocağının çökmesi, sokak çocukları sayısının hızla artması, gençlerin yapay mutluluk ve neşe için uyuşturucu madde, alkollü içecekler, türlü haplar ve benzeri şeylere yönelmesi hepsi Batı'nın içine düştü, bunalımı yansıtıyor. Aslında eğer gençler bir toplumda çökme eşiğine gelmişse, bu durumda gençlerin namaz gibi maneviyata olan ihtiyacı daha da belirgin hale gelir.
Namaz, insanı iyiliklere ve faziletlere doğru sevk eden ve ruhunu tevhidle tanıştıran ibadetlerden biridir. Namazsız yaşam, güneşsiz hayat ve nurdan ve hayattan boşalmış bir ev gibidir. Gerçekte kim namaz ibadetine yönelirse ebedi bir sermaye elde etmiş olur. Kim namazdan gafil olursa saadet ve hidayet yolunu kaybetmiş demektir. Nitekim büyük ilahi peygamberler de bu irtibat ve kazanılan iç huzur sayesinde dünyaya tevhid ıtrını ve Allah zikrini yaymıştır.
Psikologlara göre bulu ve gençlik çağı insanın dini duyguları ve iman ve ahlaka yönelişi gelişen çağdır. Psikoloji bilimi üzerine birçok araştırma yapan Maurice Debs şöyle diyor. Bulu ve gençlik çağında eskiden dini meselelere pek bağlı olmayan insanlarda bile bir nevi dini uyanış görülür. Bu hal değişimi genç insanın kişiliğinin gelişmesinin bir parçasıdır. 15 ila 17 yaşların arasında gençler kutsiyet veya cesaret nidasının etkisi altında kalır. Bu yaşta genç dünyayı yeniden inşa etmek, kötülükleri yok etmek ve mutlak adaleti sağlamak ister.
Fikri ızdıraplar ve psikolojik gerginlikler gençleri esir alan hastalıklardır. Psikologlar ve bilim adamları genç kuşağın fikri gerginliğini hafifletmeye ve gençlerin düşüncesine ve ruhuna huzur kazandırmak için çaba harcar. Namaz ise ilahi rahmetin anahtarıdır. Birçok manevi faydası vardır. Namaza alışmanın faydalarından biri tüm şartlarına odaklanarak yerine getirildiği takdirde insanın zihnini ve gönlünü odaklandırması ve kalbini nurani ve sefa dolu yapmasıdır. Namaza alışan insan sürekli odaklanmaya çalışır ve her defasında tüm kalbi ve ruhu ile mabudu ile bütünleşmek ister. Böylece namaz kılan genç insan zihni gücünü yaşamının diğer meseleleri üzerinde de odaklamayı öğrenir.
Tahran Radyosu.
Gençlere namaz ibadetine yönelmelerinde ev, okul ve kitle iletişim araçları temel rolü ifa eder. Talim ve terbiye sadece bilgi transferi değil, aynı zamanda bireyin dünya görüşü ve kişiliğinde değişim yapmaktır ve bu süreç uygun bir zemin hazırlanmasını gerektirir. Gençlerin arasında dini psikolojiyi geliştirmek için önemli bir saik gereklidir ve namaz kültürünü geliştiren şey ise namaza manevi ruhunun insan kalbinin en derinlerine nüfuz edebilmesidir. Unutmamak gerekir ki başta namaz olmak üzere dini inançlar lezzet ve hoş bir duyguyla beraber olursa genç insanın kalbine işleyebilir. İngiliz psikolog Searle Baird şöyle diyor: "Biz namaz ve duanın yardımıyla akılcı neşenin büyük madenine girebiliriz. Oysa normal şartlarda bu madene ulaşma imkanımız yoktur."
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur: "Allah katında en sevilen amel az olmasına karşın sürekli olan ameldir." Ahlak biliminin büyük hocaları da her hayır işin ancak sürekli olduğu takdirde insan üzerinde olumlu etki yaptığına inanıyor. Namaz da Allah-u Teala'ya sürekli ilgi duymaktır ve insanın nefsani heva ve heveslerinin esiri olmasını, gaflet ve kibre kapılmasını önler. Namaz kılan insanın kalbini Allah'ın yadı ve zikriyle canlı tutar. O zaman eğer namazı doğru biçimde kılar ve sürekli namazla irtibat kuracak olursak yapıcı tesirlerinden de yararlanırız.
İslam peygamberinin döneminde genç bir insan doğru yoldan sapmış ve birçok günah işlemişti. Ancak buna rağmen söz konusu genç her gün camiye gidiyor ve cemaat ile namazını kılıyordu. Bir gün sahabe günahkar gencin camiye gelmesinden öfkelendi ve Allah Resulü'nden camiye gelmesine engel olmasını istedi. Fakat Resulullah Efendimiz sahabenin bu talebinden rencide oldu ve şöyle karşılık verdi: "Bilin ki bir gün şu namaz o genci günahlardan kurtaracaktır."
Dini duygular bir nevi iç huzur ve lezzetle beraberdir ve birçok genç doğal olarak bu tür duygulara susamıştır. Kuşkusuz manevi ve dini haz yaşamın diğer lezzetlerinden farklıdır. Sıradan lezzetlerde insan amacına ulaştığında daha sonra ona karşı bir nevi meyilsizlik ve duyarsızlık hissetmeye başlar. Fakat manevi ve ruhi lezzetlerde insan hiçbir zaman doyduğunu ve tam olarak tatmin olduğunu hissetmez. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei namazın gençler üzerindeki etkisi hakkında şöyle diyor: "Genç insan namazla gönlü aydınlanır, umut kazanır, ruhu tazelenir ve mutlu olur. Bu duygular daha çok gençlerde yaşanır ve daha çok gençlik çağına aittir. Ve genç insan namazdan zevk alabilir. Eğer Allah-u Teala bizlere tam odaklanarak namazımızı kılma tevfikini inayet buyurursa işte o zaman namaza asla doyum olmadığını anlarız. İnsan namaz üzerinde odaklandığında öyle bir lezzet ve haz duygusuna kavuşur ki bu haz hiçbir maddi lezzette yoktur. Bu da namazın üzerinde odaklanma sebebindendir.
Evet, namaz ve ibadet genç insanın yaşamında bir yıldız gibi parlayarak yaşamını değiştirebilir. John Jackson, Avustralyalı yeni genç Müslümandır. Jackson, Katolik bir ailede dünyaya geldi ve Katoliklerin dini okulunda tahsil yaptı. Fakat içinde bir nevi boşluk ve beyhudelik hissi onu yaşamını gözden geçirmeye ve yaşam tarzını değiştirmeye yöneltti. Jackson bunun üzerine araştırmaya başladı ve İslam ve diğer dinleri inceledi. Jackson araştırmasının sonunda İslam dini en mükemmel din olduğunu anladı ve Müslüman oldu.
Jackson yaşamında en büyük tecrübenin namaz olduğunu belirterek şöyle diyor. Namazla tanışmak benim için en güzel dini deneyimdi. Namaz kurallarını öğreten bir kitap aldım. İtiraf ediyorum ki İlk rükuda, ilk kez hayatımda Yaradan'la irtibat kurduğumu hissettim ve ağlamaya başladım. Müslüman olduktan sonra namazın değerini her geçen gün daha fazla anlamaya başladım. Şimdi Allah'a namazla düzenli bir şekilde ibadet etmenin insanda irtibat gücü ve yükümlülük duygusunu geliştirdiğini anlıyorum. Namaz Allah-u Teala ile sürekli bir diyalog kurduruyor ve insanda Allah'ı tanıma duygusunu pekiştiriyor ve günün her anında Allah'ı anmasına vesile oluyor. Namaz insana varlık alemindeki konumunu hatırlatıyor ve yaratılışın bir parçası olduğunu unutturmuyor.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik GFR başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitliliği kazandırdığını şimdiden belirtmek istiyoruz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Fars eyaletine doğru yola çıktık ve bu eyaletin İran'ın kuzeybatısından güneyine doğru uzanan Zagros Sıra Dağları'nın uzantısında bulunan dağlık bir bölgede yer aldığını anlattık. Fars eyaletinde Zagros Sıra Dağları yavaş yavaş yüksekliğini kaybediyor ve ardından geniş ve alçak rakımlarda olan Sıra Dağlar gibi yayılıyor. Bu arada bölgede rakım ve yağış miktarının azalması ile beraber yörede çeşitli iklimler, bitki ve hayvan türlerinde çeşitliliğe vesile oluyor. Bu biyolojik çeşitlilik Fars eyaletinde İran'ın en güzel milli doğal parklarından biri olan Bamu Parkı'nın ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği gözleniyor. Bu parkın ekoturizm bakımından müthiş cazibeleri yüzünden bugünkü gezimizin ilk durağı olarak bu parkı seçmeye ve gezmeye karar verdik.
Bamu Parkı, Fars eyaletinin kuzeyinde ve eyaletin merkezi Şiraz'ın kuzeydoğusundan 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bamu Parkı ilkin 1962 yılında 100 bin hektarlık yasak alan olarak ilan edildi. Ancak Şiraz kentinin nüfusunun artması ve kentin gelişmesine paralel olarak Bamu Parkı'nın yüz ölçümü zamanla değişti. Ve bu alan 1967 yılında sit alanı ilan edildi ve birkaç yıl sonra da milli park haline geldi. Hali hazırda Bamu Parkı'nın yüz ölçümü 40 bin hektar kadardır. Park alanında 3 sırada birbirine paralel bir şekilde doğudan batıya doğru uzanıyor. Parkın en yüksek noktasının rakımı 2700 metre kadardır ve Şiraz kentinden rahatlıkla görülebilir. Bu sıra dağların aralarında ise ince bir şekilde uzanan ovalar yer alıyor ve ovalardan biri ceylanların barınağı sayılıyor. Yine dağların ve tepelerin eteğinde vahşi koçlar barınıyor. Parkın kayalık alanı ise vahşi keçilerin ve oğlakların barınağı sayılıyor. Araştırmalara göre Bamu Milli Parkı'nda 32 memeli ve 19 sürüngen hayvanın yanı sıra 91 kuş türü ve 3 çeşit 2 yaşamlı hayvan yaşıyor ki bu da bu milli parkın hayvan çeşitliliği bakımından zengin bir park olduğunu gösteriyor. Bu arada Bamu Parkı'nda yaşayan 18 kuş türü koruma altına alındığı ve soyu tükenmekte olan 6 kuş türü ve 4 memeli hayvanın Bamu Parkı'nda güvenli bir hayat sürdürdüğü belirtilmelidir.
Bitki örtüsü bakımından yürenen ılımlı iklime ve uygun yağış miktarı Bamu Parkı'nda çeşitli bitkilerin yaşarmasını vesile olduğu belirtilmelidir. Bamu Milli Parkı'nda her yıl erken gelen ilkbahar mevsiminde park alanı çeşitli yaban çiçekleriyle kaplanır ve bu açıdan yörede göz kamaştıran manzaralar yaratır. Şimdiye kadar Bamu Milli Parkı'nda besicilik ve bitkisel ilaç sektörleri bakımından değerli sayılan 300 bitki çeşidi tespit edildiği belirtiliyor. Öte yandan parkın ideal bitki örtüsü yörede birçok ceyran, koç, keçi ve yeni bitkilerle beslenen çeşitli hayvanların bu parkta bir araya gelmesine sebebiyet verdiği anlaşılıyor. Bu arada kaplan, kurt, sırtlan, yaban kedisi, çakal ve tilki gibi çeşitli yırtıcı hayvanların için de Bamu Parkı ideal bir ortam oluşturuyor. Çünkü bölgedeki diğer hayvanları avlayarak gününün gün ediyor. Bamu Milli Parkı keklik, altın, kartal ve diğer bazı kuş çeşitleri de bakımından çok zengin bir alandır. Parktaki yaban kuşlarına özellikle Çeşmelerin yanı başında ve diğer alanlarda sık sık rastlamak mümkün.
Bamu Milli Parkı, doğal ve yaban hayatı çok yakın mesafelerden seyretmenin mümkün olduğu İran'ın ender yörelerinden biridir. Parkın bitki ve hayvan türleri bakımından çeşitliliği, ayrıca göz kamaştıran doğal manzaraları, doğa hayranlarını ve ekoturistleri kendine çeken cazibelerden biridir. Bamu Milli Parkı, zengin doğası ve bilimsel araştırma merkezlerine yakınlığı itibariyle adeta bitki ve hayvanlar üzerinde araştırma yapan biyolojistlerin cenneti haline gelmiştir. Bamu Milli Parkı, hafta sonlarında ise dinlenmek, eğlenmek ve güzel doğası ve havasına yararlanmak isteyen ailelerin akınına uğradığı belirtilmelidir.
Şimdi Fars yaratının bir başka eşsiz ve harikulade güzel ekosistemi olan Bahtiyan Göleti'ne doğru yola çıkıyoruz. Bahtiyan Göleti, Bahtiyan Milli Parkı'nda yer alıyor. Bahtiyan yöresi özel konumu ve ekonomik özelliği yüzünden 1968 yılında koruma altına alındı ve 1995 yılında Milli Park ilan edildi. 117.7 bin hektarlık alanı bulunan bu Milli Park ise Fars yöresinde yer alıyor. Park rakamı 1560 ila 2480 metre arasında değişirken ortalama yıllık yağış 330 milimetre ve yine ortalama yıllık sıcaklığı da 15 derecedir. Bu parametreler Bahtiyan Milli Parkı'nın da ılıman çöl ikliminin etkisi altında olduğunu gösteriyor.
Bahtiyan Milli Parkı, Bahtiyan Göleti ve Bahtiyan'ın yaban alanında yer alan dağlık arazilerden oluşuyor. Göletin suyu ırmakların gölete aktığı noktalarda tatlı fakat genelde tuzludur. 3 metre ortalama derinliği bulunan Bahtiyan Göleti, yağışların bol olduğu yıllarda Teşek Göleti ile birleşerek daha büyük bir gölete dönüşüyor. Bahtiyan Göleti'nde yüksek yoğunlukta yosun gibi çeşitli deniz bitkileri bulunuyor. Bahtiyan Milli Parkı'nın kurak sahalarında ise badem ve bazı yerel ağaç türleri olmak üzere çeşitli ağaçlar yer alıyor. Bahtiyan Göleti'nin ortasında bulunan adacıklar ise birçok yerli ve göçmen kuş için iyi bir barınak ve üreme alanı sayılıyor. Bu yüzden kuşları korumak amacıyla kurulan birçok uluslararası kurum ve kuruluş Bahtiyan Göleti'ni önemli bir ekosistem olarak tanıyor. Bahtiyan Milli Parkı'nda da keçi, oğlak, koç, kaplan, flamingo, ördek, pelikan, akbaba, kaplumbağa ve balık çeşitleri barınıyor. Yine Bahtiyan Göleti'nde zengin bitki çeşitleri Artemia adında bir çeşit karidesin gölette yaşamasına imkan sağladığı da belirtilmelidir. Bahtiyan Milli Parkı'nın biyolojik çeşitliliği ve doğal güzellikleri bu parkı da ekoturizm ve bilimsel araştırma merkezine dönüştürdüğü anlaşılıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızın 3. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerini rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi. "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. "Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli?" diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Müzik. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.